Ayrım 4. Morris. Hey, Josinho, yeterince miskinlik ettin. Hadi bakalım. Josinho'yu kurbağama tanıtmama gerek yoktu. Belki de en iyi bildiği şeydi bu. Gün ışığının, eşsiz güneşin gelip tüm köşeleri hayatla doldurması için salonun perdelerini açtım. Her zamanki gibi inançsız başlıyordum. Sonra ısınır hızlanırdım. Piyanonun kapağını açmadan önce zenci kadın büstüne baktım. Anneanneme 15 yaşındayken Paris'te armağan edilen kilden yapılma fırınlanmış bir zenci kadın başıydı bu. Babamın dediğine bakılırsa bu heykelcik beyaz başlığı ve hüzünlü gözleriyle bir gün bana kalacaktı. Ona karşı çok saygılı davranıyor, işler yolundayken zenci Barbara'nın müziğimden hoşlanması gerektiğini düşünüyordum ama bu kez ona öğüt verdim. Bayan Barbara, başlığınızı kulaklarınızın üzerine indirirseniz daha iyi edersiniz. Çünkü bir haftadır çalışmadım, parmaklarım paslandı. Sonra Josinho'nun kapağını kaldırdım. Üzeri küçük sarı notalarla işlenmiş yeşil örtüsünü acele etmeksizin çektim. Josinho bembeyaz dişlerini gösterdi. Notalardan, diyezlerden, bemollerden oluşma dünyasını. Diyezlerle bemollere niçin gerek duyulduğunu hiç anlamayacaktım. Biri ya da öbürü yeterliydi. Niçin bir la diyez aynı zamanda bir si bemoldü? Bunca karışıklık nedendi? Aslında diyezler çok daha sevimliydiler. Çünkü bir yığın asılı küçük kuş kafesi yığınına benziyorlardı. Piyanomun her zaman yeni olan kokusunu seviyordum. Bunu hayat boyu unutmayacaktım. Parmaklarımı tuşların üzerine koymaya hazırlanıyordum ki uzun bir güneş ışını Hızır gelip Zenci Barbara'nın yüzünde oynaşmaya başladı. İnsan sağlıklıyken güneş ne kadar da güzeldi. Bu saatte çok uzaklarda Totoka'nın Martins Junior okuluna gitmek üzere yola çıkmış olması gerekiyordu. Bütün takımla birlikte. Ağustos böcekleri yazın çalılıklarda ötüşüyorlardı herhalde. Godaya, salonu süpürüyor, odayı düzene sokuyor, yemeği hazırlıyordu. Ve ben burada bu salonda kapanmış bir güneş ışınından başka şey göremiyordum. Adam'ın sesini işittiğimde gözlerim yaşlarla dolmuştu bile. Unut Zeze, bir işe yaramaz. Yavaş yavaş unutacaksın, unutacaksın. Yeniden düşününce de her şey öylesine uzaklarda olacak ki artık hiç acı çekmeyeceksin. Gerçeğe döndüm. Önce parmaklarımı hafifçe tuşların üzerinden geçirdim. Josino'yu seviyordum. Hiçbir suçu yoktu. Yanlış yaptığında hiç takaza etmezdi. Bana hep boyun eğerdi. O yanıldığımı suç bendeydi. Tavandan gelen ayak sesi annemin yavaşlama şaşması demek oluyordu. İki kere ayakla vuruldu mu yeniden başlamam istenmekteydi. Üç genel uyarıydı. Kendimi piyanoya vermezsem ne olup bittiğini anlamak için aşağı inerdi. Bazen ilk günler üç kere vurulduğu işitilirdi. Her şeyi iyi yapmanın daha doğru olduğunu keşfettim. Çünkü hem daha çabuk olup bitiyor hem de fırtına kopmuyordu. Buydu işte benim hayatım. Kahvaltıdan önce yarım saat piyano, kahvaltıdan sonra okula gidinceye kadar 20 dakika daha, öğlen de yemekten önce 40 dakika, sonra okula dönüş. Ödevlerimi aşağı yukarı hep etütlerde yapıyor ve saat 5.30'da eve dönüyordum. Bir duş, temiz giysiler ve akşam yemeğini beklerken biraz daha piyano. Akşam yemeğini yiyordum ve oynamak için yarım saatim oluyordu. Ama kiminle oynayacaktım? Arkadaşım yoktu. Evde yoktu. Evde kimse, bir arkadaşım beni görmeye gelmesinden hoşlanmıyordu. Ben bile böyle bir şey olabileceğini düşündükçe kaygılanıyordum. Bir kaza sonucu topal kalan küçük köpek Tulu'yu eğlendiriyordum. Bu küçük hayvanın bana bayıldığını söylemeliyim. Genellikle evin ardındaki liman başkanlığının bahçesine bakan merdivenin basamağına oturuyordum. Hava kararmadan Potenza ırmağına bakıyorduk. Kayıklar beyaz ve rüzgarda şişmiş yelkenlerini altın sarısına boğan batan güneşte yavaşça kayıyorlardı. Şimdi daha iyi olacaktık. Çünkü üç kişi birlikte düş kuracaktık. Tulu, Adam ve ben. Bir gün kayaya binip denize açılacağız değil mi Adam? Harika bir buluş. Tulu sesimi duydu mu kuyruğunu sallıyordu. Seni de getireceğim Tulu. Bu zavallıyı da alabiliriz değil mi Adam? Tabii. Yeryüzünün en kısa yarım saatiydi bu. Derken annemin sesi yetişiyordu. Bitti. Yeterince oynadın. Saatin geldi. İçeri giriyordum. Nefret ediyormuş gibi incecik parmaklarıma bakarak ellerimi yıkıyordum. Salona doğru yürüyor ve Josino'nun kapağını açıyordum. Ve her keresinde markasını yeniden okuyordum. Roniş marka bir piyanoydu. İlk notaları öfkeyle basıyordum ve Roniş, Roniş, Roniş diye homurdanıyorlardı. Sonra Zerni'nin dünyasında yitip gidiyor ve uyku saatine kadar gamları ve alıştırmaları sırılıyordum. Dipnot 4. Charles Zerni, 1791-1857, Avusturyalı piyanist ve besteci, özellikle alıştırmaları ve etütleriyle ünlüdür. Pazarları bu okulsuz zamandan yararlanmak için aşağı yukarı bütün sabah piyano çalıyordum. Önce derslerim, ardından da değişik olsun diye biraz piyano. Babamın denize gitmeye karar verdiği pazarlar pek azdı. Orada evet bir masal dünyası beni bekliyordu. Şimdiden balık gibi yüzüyordum. Bu bile damgalanmamı birlikte getiriyordu. Damarlarında kızılderili kanı aktığını yadsıyamazsın. Gerçek bir pineç. Bunu aldırmıyordum. 20 dakikalık yüzme süremden yararlanmak zorundaydım. Çünkü plaj gözlemlenecek bir sürü şeyle doluydu. Güneşe dikkat. Boğazı yüzünden fazla suda kalmayın. Boğaz ağrırsa 40 derece ateşle de olsa piyano çalışmak zorundadır. Yemekten sonra karnem istenirdi. Her şey yolundaydı. Notlar iyiydi. Ardından en önemli incelemeye gelirdi sıra. Günah çıkarıp şarapla ekmeği yedim mi? Evet, bir suçum olup olmadığını bir halt karıştırıp karıştırmadığımı anlamak için haftanın günleri yeniden gözden geçirilirdi. Çıkabilirdim. Sinemanın iki matinesi için çok şık giyinirdim. Evden çıkarken yine uyarılar yağardı. Deri kasketini tak, sinemadan çıkıp eve dönmen 15 dakikayı geçmemeli. 5 dakika geç kalsam biri bahçe kapısına çıkmış beni beklerdi mutlaka. Carlos Gomez sinemasına git. Jackie Cooper'ın bir filmi oynuyor. Scooby'nin serüvenleri. Sonra bana filmi anlatman gerekecek. İsteksizce yola çıkıyordum. Afişlere bakmak için Royal sinemasından geçecek kadar zamanım vardı. Neyse ki günaydın zorunluluğundan vazgeçmişlerdi. Günaydın ve tünaydın demediğim için şimdiye dek iki pazar sinemadan yoksun bırakılmıştım. Bir takım nedenlerim vardı kuşkusuz. Öz annemle öz babam değillerdi çünkü. Çok küçük yaşta yanlarına verilmiştim ve seçme yapabilme yeteneğinden yoksundum. Her şey ceza vermek için bir bahaneydi. Oğulları olmadığımı hep hissettiriyorlardı bana. Daha beteri ne olursa olsun şöyle diyordum kendi kendime. Öz oğulları olmadığım için bana böyle davranıyorlar. Nedendir bilmem beni kusursuz bir insan haline getirmek istiyorlardı. Neredeyse kayıtsız yürüyordum. Biliyor musun Adam ne yaptığını? Hayır, daha benimle birlikte oturmuyordun. Bak sınıfın en geç, en küçük öğrencisi olduğumu gördün değil mi? Adam kulak kabartmış onayladı. Ders yılı başladığında ve ben 6. sınıfa girdiğimde çok hoşnuttum, kıvançlıydım. Bir tek tükenmek bilmeyen bir kitap ve defter listesi verdiler elime. Hepsi 25 bin reis tutuyordu. Listeyi göstermek ve para istemek için koşarak babamın muayenesine gittim. 6. sınıfın en çok dersi olan sınıf olduğunu biliyor musun dedim. Dinle Zeze, ders konusundan hiç anlamam. Yalnızca gerçek hayatı bilirim. Beni bağışlayacak mısın? Peki devam et. Basamakları çıktım ve babamın işini bitirip kapısını açmasını beklemek üzere oturdum. Uzun sürmedi ama öyle sabırsızdım ki bir hafta gibi geldi bu bana. Kapıyı açtı, beklememi işaret etti. Telefona yanıt vermek ve bir hasta randevusunu defterine yazmak için içeri gitti. Beni çağırdı, oturttu ve kitap listesini açtı. Hepsini topladı. Ağır ağır gözlerini çıkardı ve bana tersçe baktı. Bu kitaplar kadar etmezsin. Peki, evde sana parayı vereceğim. Adam sabırsızlandı. Sonunu öğrenmek istiyordu. Ama ben durmuştum. Çünkü sokak ortasında budala gibi gözlerim nemlenmişti. Ya sen ne yaptın Zeze? Üzüntümü ufak ufak içime atmaya devam ediyordum. Konuş Zeze, böyle yapma. Sana yardım etmek için buradayım. Ne oldu Zeze? Yüreğim buz kesmişti. Bütün bu kitaplar kocaman madeni paralar kadar ağırmış gibi elimde listemle dışarı çıktım. Onun oğlu olsaydım benimle böyle konuşmazdı diye düşündüm. Böyle yapma Zeze. Her şeyi unutacağız. Sinemaya gidelim. 2 saatlik özgürlüğüm var. Afişlere bakmak için durdum. Bir aşk dersi, Maurice Chalavert ve Helen Twiltrees. Yasaklanmışa karşı bir eğilim. Hasır şapkasıyla ünlü bu oyuncuyu hiç görmemiştim. Sinemanın fiyatı da öbür sinemanın aynıydı. Öteki filmi arkadaşım Skippy, yani Tarcisio Medeiros bir gece seansında görmüştü bile. Bana konusunda anlatmıştı. Evdekilere anlatabilirdim. Yine de kararsızlık bacaklarımı felçe uğratıyordu. Ama Adam yardımıma koştu. Gir sinemaya Zeze. Ama ya anlarlarsa? Ne anlayacaklarmış? Karar veremiyordum. Sağ düğüm beni bir yana itiyordu. Adam öbür yana. Kendisine anlattığım hikayeden ötürü öfkeliydi kuşkusuz ve çektiklerimin karşında bana bir şey vermek istiyordu. Doğal bir havayla biletimi aldım. Kimse filmin çocuklara göre olup olmadığını umursamıyordu. Çocuklara göre değilse matinede oynatmamaları gerekirdi. Gizli bir köşeye oturdum. Kasketimi çıkardım. Filmin başlamasını bekledim. Neyse ki tanıdık hiç kimse görmedik. Akşam yemeğinde her zamankinin tersine kimse beni film konusunda sorguya çekmedi. Körü körüne inanıyorlardı kendilerine karşı gelmeyeceğime. Aldığım emirlere meydan okuyarak bir ay sinemadan yoksun kalmayı göze alamayacağıma. O gece yatmadan önce kimse bana bir şey söylemeden Jozino'ya gittim. Zevkim için piyano çalıştım. Düşün parmaklarıyla çalıyordum. Öylesine dalmıştım ki annem şaşırdı. Saati geçirdim. Bugün ne oluyor böyle sana? Hadi yeter, yarın devam edersin. Çok hoşnut olduğunu hissediyordum ama benim kadar olamazdı. Pijamamı giydim, gidip dişlerimi fırçaladım. Duadan bile çalmaya karar verdim. Her zamanki dua dizisinin yerine yalnızca 3 Ave Maria okudum. Bir akşam kaytarmanın önemi yoktu. Özellikle istediğim Adam'la gevezelik etmekti. Onunla ve düşlerimin suç ortağı olan yastığımla gevezelik etmek. Duaların tümünü okumadığım için şeytan karşıma çıkar mı dersin? Bunlar uydurma şeyler Zeze. Şeytan yok. Hiç olmadı. Bu masalları insanlar başkalarını korkutmak için uyduruyorlar. Ama benim korktuğum tek şey bu. Niçin? Seninle birlikte olduğuma göre hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Ne ortaklardan, ne cadılardan, ne de bunlara benzer şeylerden. Yürekli olduğun için böyle konuşuyorsun. Ben din derslerini unutamam. Her yere şeytanı sokuyorlar. Değişik konuşan bir tek fayol var. Öyleyse ona inan sen de. Bir şey anımsadım. Peder Monte'yi hiç gördün mü? Gözlüklü ve zayıf olanı mı? Evet, öğrencilerin günah çıkardıkları papaz odur. Ona günah çıkarmanın ne tatlı olduğunu bilemezsin. Söylenenleri dinlemez gibidir. Üç Ave Maria okutur ve bağışlar. Bir aziz. Bir an sustum. Sonra bir keresinde günah çıkartmaya gittim. Peder Monte'nin Recife'de olduğunu ve orada 2 hafta kalacağını bilmiyordum. Günah çıkarma kulübesine girdiğimde değişikliğin farkına vardım. Çok şişman, burnundan sümük damlayan kepçe kulaklı bir peder oturuyordu içeride. Herif bana öyle şeyler sordu ki pus kestim. Düşünmek bile istemiyorum sorduklarını. Korkunç bir fırça çekti ve ceza olarak bana 3 uzun dua verdi. Peki ama senin gibi bir yumurcak ne gibi büyük günahlar işleyebilir? Aman Adam, günah işte. Bütün çocukların işledikleri gibi günahlar. Ancak bu günahları kaç kere işlediğimi anımsamak zorundaydım. Öylesine de sinirliydim ki hiçbir şey anımsamıyordum. Sonraki hafta yine günah çıkarmaya gitmesem işler yolunda denebilirdi. Ne dedi bana biliyor musun? Hayır. Genizden gelen sesiyle sordu. Bu kez saydım mı? Nutkum tutuldu. Çünkü din dersinde papaz günah çıkarma kulübesinden çıkınca her şeyi unutur demişlerdi. Şaşırmıştım. Biraz daha ileri gitse günah çıkarmayı yerde kesecek koşup kaçacaktım. Ama direndim. Plaja ve sinemaya gidebilmek için ertesi gün kiliseye uğrayıp kutsal yemekten yemem gerekiyordu. Cesaretimi topladım ve her şeyi anlattım. Sonunda peder çok öfkelendi. Kendimi düzeltmeye bile çalışmadığımı söyledi. Benim gibi bir çocuk cehenneme gitmeye mahkumdu. Ya bir kaza geçirseydim de ölümcül günah işlemiş durumdayken ölseydim, daha sonra cehenneme gidecektim. Şeytan elinde yabasıyla sonsuz alevleri atmak üzere karşılayacaktı beni orada. Hasta olmuştum, korku içindeydim. Sonunda ceza olarak 3 uzun dua verdi. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Öncekinin tam 3 katıydı ve ertesi gün kutsal ekmekten yiyebilmek için bir günde tümünü okumam gerekiyordu. Sonra neyse ki Peder Monterici falan döndü ve her şey eskisi gibi oldu. Günahlarımızın bedelini bedavadan ödüyoruz. Ama gerçek şu ki korkunç geceler geçirdim. Işığı söndürmeden uyuyordum ve en ufak gürültüde şeytanın yabasını salladığını düşünerek tepeden tırnağa titriyordum. Artık böyle şeyler yok. Ben buradayım. Doğru. Yastığın üzerinde kollarımı uzattım ve içimi çektim. Yine ne var Zeze? Hiç. Yatmak ve başka bir şeyden söz etmek isteğiyle çıldırıyordum ama çok zaman kaybettik. Şimdi saat altıda kalkmak için uyumalıyım. Çok uzunsa yarına bırakabiliriz. Kabul mü? Kabul. Uzun uzun esnedim. Adam. Evet. Gelip benimle oturmaya başladığından beri hayatı daha iyi buluyorum. Güzel değil mi? Hem de nasıl ama çoğu kez düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ölmeyeceksin değil mi? Hayır, ölmeyeceğim. Hiç ölmeyeceğim. Gözlerim kapanmaya başlıyordu. Bir gün gidecek misin? Bak bu olabilir ama ancak bana gerek duymadığını anlarsam. Uyuyor muyuz? Bir küçük sorum daha var. Hoşuna gitti mi? Ne? Pederin hikayesi mi? Hayır. Filmden söz ediyorum. Ondan. Oyuncudan mı? Şu ünlü Maurice Chevalier'den mi? Tabii, ancak Chevalier'in sondaki R okunmaz. Okuma yazma bilmediğimi biliyorsun. Hele Fransızcayı hiç bilmem. Önemi yok, sana açıklıyordum. Biliyor musun Adam? Yine ne var? Harika bir şey keşfettim. Sözünü etmek istemiyorum. Çok çok güzel bir şey olurdu. Sen anlat yine de. Baba olabilir mi o bana? Adam yüreğimde yerinden sıçradı ve uykuyu unuttu. Baba mı? Evet baba, benim babam. Yanıt veremeyecek kadar şaşkındı. Yanıt verebildiğinde de sesi çok temkinliydi. Dinle Zezep, bir baban oldu. Sonra bana anlattığın gibi Portekizli olan bir başkasını buldun. Ardından şimdi baba dediğin adama verildin. Daha ne istiyorsun? İçlerinde bir tek Portekizli babaya benziyordu ama çok çabuk öldü. Ben daha 6 yaşında bile değildim. Şimdi Morris gibi bir baba istiyorum. Şen, hayatı hep güzel yanlarıyla görür gibi olan bir baba. Özetle düşsel bir baba. Bana yardım edecek misin? Neye yardım edeyim? Mutluluğumu görmek istediğini söyledin. Umutlarla ve başka şeylerle dolu bir dünya yaratmak için benimle yaşamaya geldiğini anlattın. İşte bana yardımcı olmanın tam sırasıdır. Morris gibi bir babam olmasına yardım et. Anlıyor musun? Ne demek istediğini biliyorum ama bir kurbağa için bu hikaye çok garip. Sen hiç baban olmadı mı? Tabii oldu ama kurbağalar başkadır. Birbirlerine ipliklerle bağlı bir küçük yumurta yığınının arasında doğarız. Sırası geldiğinde siyah ve kuyruklu bir küçük balık oluruz ve hayatımızı sağa sola yüzerek geçiririz. Sonra büyürüz ve kuyruk düşer, sudan çıkar, hepimiz bir yana gideriz. Büyüyüp zamanımızı sivrisinekler ve küçük hayvancıklar yiyerek geçirene dek ya da beni sana getiren gibi yukarıdan gelen bir emre boyun eğene dek. Şimdi benim uykum uçup gitmişti. Kardeşlerinden birine hiç rastlamadın mı? Yolda rastladım. Goyas ormanlarında yaşamaya gidiyordu. Büyük bir nehrin kıyısında yaşamak isteğindeydi. Yanılmıyorsam Araguaya adında büyük bir nehir. İki yabancı gibiydik. Ona iyi yolculuklar diledim ve yürüdü gitti. Ama uyumamız gerek. Işığı söndür. Yoksa az sonra biri ne olup bittiğini bakmaya gelir. Ve işler sarpa sarar. Kabul. Işığı söndürdüm. Yastığıma sarıldım. Son söylediğim şu oldu. Bana yardım edeceksin değil mi Adam? Uyu Zeze. Neler de düşünüyorsun?